Merhaba sevgili seyirciler, ben Cem Sümbül.
Ben Barış Cankı.
Yine sizlerle Oto Gündem'le karşınızdayız. Yeni bölümde bu hafta, tabii ki her hafta olduğu gibi, yine hemen bölümün başında sizlere şunu hatırlatmak istiyoruz. Lütfen eğer bizi daha önceden seyrediyorsanız ve beğeniyorsanız yorumlarınızla bizleri destekleyebilir, kanalımıza abone olabilir veya daha fazlasını yapıp daha iyisini yapıp arkadaşlarınıza bu linki, bu YouTube linkini veya bu Donan Haber linkini paylaşabilirsiniz. Bunun için teşekkür ediyoruz. Yapıcı eleştirilerinizi her zaman bekliyoruz. Gömmek için değil ama, yani linç etmek için değil ama, olumlu bulacağınız, yani şöyle olsa daha güzel olur diyeceğiniz her şeyi de açığız. Onları da yorumlarda bekleriz diyerek açılışı yapmış oluyorum. Sevgili Barış yine tabii ki her hafta olduğu gibi haliyle bizimle. Donan Haber Teknoloji Otomobil Editörü Barış Cankı da bizle beraber tabii ki. Barış'tan yine haberleri alacağız, dinleyeceğiz. Ve bu hafta tabii onlar aslında dün, hatta biz bu çekimi Cuma günü şu an yapıyoruz. Onlar Barış Cankı ve Burak Şold ve Enes Değirmenci. Üçü aslında bir Renault Clio'da çektiniz siz dün.
Evet.
Bir taraftan heyecanla onu da bekliyorum. Nasıl geçti o çekim? Hemen önce onu sormak istiyorum.
Vallahi çok güzeldi, çok heyecanlıydı. Normal inceleme konseptinin biraz dışına çıktık tabii ki. Burak ve Enes ikisi de Clio 4 kullanıcısı olunca onların makyajlı Clio 5 ile ilgili deneyimlerini göreceğimiz güzel, eğlenceli bir video çektik. Bence güzel bir şey çıkacak ortaya.
Şahane. Bunu heyecanla bekliyoruz. Önümüzdeki haftalarda, ne zaman olacağını bilmiyoruz ama önümüzdeki haftalarda bu da Donan Haber'de yerini alacak. Peki bu haftaya başlayalım o zaman. Bu hafta ilginç bir haberle başlayacağız. Bir dönem, yani yakın tarihte çokça adı haberlerde geçen bir konudan bahsedeceğiz. Fahri müfettişler.
Evet.
Ne oldu? Yani yeni bir şey çıkmış ve artık şunu yapamayacaklar diye bir konu var. Nedir o sevgili Barış?
Şimdi abi, senin de dediğin gibi son dönemde artık bu iş protestolara, büyük, yani neredeyse mahalle çapında eylemlere, evet, kadar gittiyse de daha öncesinde de aslında sık sık haberlere konu oluyordu, gündeme geliyordu. Fahri trafik müfettişlerinin hepsi olmasa da, tabii ki hepsine yükleyemeyiz bunu, bazılarının keyfe keder trafik cezalarını çektiğini, hani atıyorum kendi vatandaş onun evinin önüne park ediyor. Aslında park etmesi yasak değil ama sırf oraya çektiği için işte trafik cezası yazıyor ve bu kişiye ard ardına 3 bin lira, 4 bin lira, belki 7-8 bin liraları bulan trafik cezaları geliyor gibi birçok konu haberlere çıkıyordu. Tabii ki son dönemde bunlar protestolara kadar gidince Emniyet Genel Müdürlüğü de, İstanbul Emniyet Genel Müdürlüğü de bir adım attı. Ne yaptı? Bu biraz daha açıkçası bunları yatıştırmak adına Fahri trafik müfettişlerinin trafik cezası kesme yetkisini kısıtladı ya da askıya aldı diyebiliriz. Artık park cezası kesme konusunda sadece engellilere ayrılan park yerini işgal eden, gereksiz işgal eden kişilere ceza kesebilecekler. Onun dışında herhangi bir şekilde park cezası kesebilecekler. Böyle bir kısıtlama söz konusu.
Evet.
Aslında zaten birçok yetkileri var ama en büyük sorun park cezalarıyla ilgiliydi. Böyle de bir gelişme oldu.
Evet, enteresan bir gelişme. Yani tabii ben de haberleri seyrettim, çok gördüm. Şunu gördüm özellikle, yani işte bir sokak var mesela, diyelim ki Bağcılar'da bir sokak var. O sokağa giren herkes bir şekilde ceza yiyor. Yani mahalledekiler zaten artık illallah etmiş.
Evet.
Yani işte kardeşim ya nerede? Hatta yani dediğin gibi şey, böyle mahallede o sokakta bağırıyorlar yani. Çık ulan işte, gel falan filan diye böyle, yani neredeysen kardeşim bu ne ya diyor mesela. 5 tane ceza yemiş adam aynı yerde, tersten girdin diye. Ya adam da diyor ki, ya diyor kardeşim ben tersten girdim ama falan diyor mesela. Şimdi bilemiyorum tabii, ben de mesela oturduğum yerde aslına bakarsan tek yönlü bir sokak. Zaman zaman ters yönden geliyorum, işte evin önüne park edeceğim zaman böyle tersten boşken geliyorum. Çünkü diğer, yani başka birisi de park ettiği için daha kolay park etmek mümkün oluyor evin önüne falan filan. Ama tabii bakarsan kural bu mu? Yani bizde işte biraz böyle, yani Akdeniz insanı rahatlığı var bazen.
Evet.
Ya tamam kardeşim öyle ama işte biz de buradan girdik, boştu, ne diye bize ceza kesiyorsun rahatlığı var. Ama yani bunu, yani Amerika'da anlatamazsın. Ne bileyim işte, belki bazen onu da duyuyoruz da, konuşuyoruz da, adam mesela otoyolda geri geri gidiyor. Şimdi o geri geri giderken diyorlar ki işte birisi görüyor bunu, otoyolda geri gittiği için mahkemeye gidiyor. Mahkemede şey diyorlar ya, bu hani normal, bunlar ya şehir efsanesi ya gerçek, bilemiyorum ama diyor ki hakim, kardeşim sen Sana ben diyor normal bir ceza veremem diyor. Sen otoyolda geri gitmişsin. Seni önce bir işte bakalım zihin, akıl sağlığın yerine mi? Bir git bakalım önce bir o raporu al da. Çünkü bu yani normal bir iş değil diyor adam. O kadar garip geliyor adamlara belki de.
Evet.
Yeri bir tanesi değilse. Dolayısıyla hani bize burada şey gelen ya ne olacak şuradan 5 metre girdim kardeşim dediğin şey adam için belki
aslında
de...
Aslında öyle olmaması lazım. Ha. Çünkü kural kuraldır en nihayetinde.
Kural kuraldır. Yani hani şey de duyuyoruz mesela onu da duydum. Yani ters yönden geliyor adamın önüne çıkıyor. Diyor ki kardeşim tersten gidiyorsun diyor. Karşı tarafta diyor ki tamam kardeşim gir çık oradan diyor ben şimdi çıkacağım diyor. Ya sen tersten geliyorsun diyor. Kavga et çıkıyor. Bela çıkıyor falan filan.
Maalesef.
Tabii Türkiye'de trafikte ne olursa olsun yani ne olursa olsun eğer hani kimsenin yakınınızın canına manına bir şey gelmedikten sonra hatta manına değil mi de canına diyelim bir şey gelmedikten sonra aslında Türkiye'de ya da İstanbul'da bu büyük şehirlerde bu tartışmadan kaçınmak lazım. Çünkü her an bir işte kafası bozuk belki çılgın yani işte samuray kılıcıyla adam kesildi ülkede de yani İstanbul'da. Ne? O yüzden böyle düşünüp ya ben bu böyle bir şey yaparsam silahla yani işte ya buradan dönme denilen taksici bundan işte 10 yıl evvel miydi neydi? Bir başka işte lüks bir arabadan inip buradan niye dönüyorsun diye söylediği için dönme buradan abi dediği için vurdu adam öldürdü orada. Yani bu o yüzden buradaki hiç boşuna bu risklere girmeye öyle bir potansiyel tehdide girmeye gerek yok birincisi. İkincisi bu Fahri Müfettiş olayına döneyim konuda açılmasın o taraflara. O mahalledeki olaylardan sonra Fahri Müfettişler Derneği var yanlış hatırlamıyorsam. Onun
evet.
Başkanı konuşuyor diyor ki ya bizim diyor zaten ceza yetkimiz sınırlı. İşte bir de şöyle düşünülüyor işte fotoğrafını çekiyor gönderiyor ceza kesiyor diyor ki biz diyor fotoğraf çekemeyiz bile diyor. Çekmemiz de zaten diyor yasak. Yani sadece şu durumlarda cezaları kesebiliyoruz. Ve bir yanlış algılamanın da ceza makbuzundaki işte Fahri Müfettiş yazan yerde aslında diyor ki yani o onu da polis kesiyor da ona bir şey diyorlarmış. Fahri Müfettiş Derneği üzerinden bir şey üzerinden kesiyorlarmış. O yüzden de orada cezayı kesen konuda sanki Fahri Müfettiş kesmiş gibi görünüyor diyor. Halbuki biz kesmiyoruz onu diyor. Onu kesen diyor zaten aslında polis yani normal polis kesiyor diyor. Fahri Müfettiş kesmiyor. Ya.
Evet aslında onların bir yani ceza kesme yetkisi yok zaten. Onlar bir usulsüzlük ya da işte kural dışı bir hareket görüp tutanak tutuyorlar. Çünkü onların tutanak tutma yetkisi var ve büyük ihtimalle bu tutanağı da işte emniyet güçlerine aktarıyorlar. Evet. Zaten cezayı onlar kesiyor ama tabii ki en nihayetinde hani bu tutanağı kendileri tutmuş oluyor.
Evet, evet. Ya bu yüzden zannediyorum burada bir şey de var. Yani giderilmesi gereken bir sorun da var. Ama tabii benim o haberde gördüğüm işte belki de dediğin, senin az önce söylediğin önemli. Belli başlı bazı kimselerin bunu kötü niyetle kullanmaya çalışmasını engellemek lazım. O da aslında mahkemede evet. Anlaşılmasını bekliyorsun ama bazen o da anlaşılmıyor. Çünkü birisinin şeyi vardı yani işte süper kahraman olması lazım yani. Öyle bir şey ki ard arda aynı yerde işte bilmem kaç tane ceza yemiş. Yani hani mümkün değil o cezanın öyle yenilebilmesi fiziken. Fizik kurallarına göre aykırı. Ama yemiş. Ha bilmiyorum onu... Polis mi kesmiş Fahri Müfettiş? Çünkü dediğim gibi o detay yüzünden herkes onu Fahri Müfettiş kesti gibi düşünüyor. Halbuki öyle de değil çıkıyor. Bir de biliyorsun bazen polislerin eline düşme. Yani diyelim ki işte saçma sapan bir şey yaptın. Plakanın adı çıktı. Yani sen ondan sonra artık eskiden biz bunu çok duyardık. Yani bakıyor bilmem nereden ceza yemiş adam. Yani ya da ne yapsa ceza yiyor. Çünkü artık o belki bir polise karşı yaptığı kötü bir durumdan dolayı artık o mimli bir plaka. Nerede görseler onu gören bir ceza kesiyor gibi bir durum vardı. Bunlar da şehir efsanesi olabilir mi? Ben mümkün olduğunu düşünüyorum. Çünkü sonuçta birini fena kızdırırsan, elinde de bu yetki varsa adam da sana karşı onu istediği yerde rahat rahat kullanır. O yüzden de dersin ki ya buradan döndüm diye bana ceza mı verilir? Oradan dönülmemesi gerekiyorsa dönmez. Atıyorum filmli araç yani işte artık filmsiz araç mı var? Ama işte görünce o kuralı uygulamakla ilgili bir ehliyeti varsa adamın keser sana bu cezayı gibi. Neyse evet. Çok şey yaptık. Hayırlısı olsun. Umarım bu tip konuları bertaraf eder. Sadece üniversite mezunlarının olabildiği işte belli bir süre yani işte aynı Fair Play'de olduğu gibi şunu şunu yapmamış olması gereken bir seçimden de geçiyor bildiğim kadarıyla bu Fahri Müfettiş'ten.
Ya mutlaka belli kriterler var. Zaten kendi Emniyet Genel Müdürlüğü'nün sitesinde de işte alım şartları, hangi kriterler gerekiyor, hangi denetlemelerden geçmeleri gerektiğine dair bilgiler var. Ama dediğin gibi ortada bir yetki varsa hani mutlaka bunu kötüye kullanan da oluyor, doğru kullanan evet. da oluyor. Buradaki olay kötüye kullananları kendi işte hani ne bileyim adam zaten Mekaz bir kural ihlali yapmıyordur ama sırf kendisi adama gıcık olduğu için ceza kesmek istiyordur gibi hani bu yönde kullananları ayırt edip onları ayıklamak yoksa hani genel olarak böyle bir kısıtlamaya gitmek hiçbir şekilde çözüm olmaz. Neden? Zaten İstanbul gibi milyonlarca aracın trafikte dolaştığı bir şehirden bahsediyoruz. Emniyet güçleri her yerde her köşe başında denetim olamaz. Yapsa bile bir olaya yetişemiyor.
Yetişemez, çok doğru. Yani bu şey olmasaydı hani şu bizim kaskolarla sigorta işte tutanaklar falan filan kendimiz tutamıyor olsaydık. Yani yetmez ki yani bu şehirde tabii. Mümkün mü polisi çağıracağım bekleyeceğim. Adas bir gün beklersin yani belki de hani yerine yani göre.
Yetemezsin yüzden... zaten asla tabii. Emniyet güçleri yetmez buna. O yüzden aslında Fahri Trafik Müfettişi konsepti doğru ama önemli olan işte bu yanlış yapanları aradan ayıklayabilmek. Umarım evet. Bunu da başarabilirler.
Peki o zaman bu konudan hemen istersen bir başka konuya geçelim. Hepimizin cebini ilgilendiren bir başka konu. Diğeri ceza keserse ilgilendiriyordu. Bu da direkt olarak ilgilendiren konulardan bir tanesi taşıt kredisi. Son dönemde de çok tartışma konusu haline geldi. Tabii ki evet. TL'nin yaşadığı zorlukla ilgili bir konu veya döviz kurlarının yol açtığı konuyla ilgili. Nedir maalesef. Bu taşıt kredisindeki mesele?
Şimdi BDDK tabii ki taşıt kredisinde işte limitleri belirliyor. Kaç ay vade yapılabileceğini belirliyor. Ama uzun zamandır bu konuda herhangi bir güncelleme yapılmadı. Tabii ki yani çok uzun bir süreçten bahsediyoruz. O süreç içerisinde arabaların sıfır veya ikinci el otomobillerin fiyatları katlandı. Belli bir seviyeye çıktı. Yani artık o taşıt kredisi limitlerinde bir sıfır otomobil bulmak neredeyse imkansız hale geldi. Bugün aslında biz bu programı yapmadan hemen önce BDDK'dan bir güncelleme haberi geldi. Sevindik ya taşıt kredilerinde işte limitler yükseltildi artık yeni değerlere çıktı derken arkasından hemen bir güncelleme daha geldi basında çünkü biliyorsun şimdi haber çok tazeyken tüm bilgileri elde edemiyorsun yavaş yavaş doğru. Detaylar ortaya çıkmaya başlıyor. Hemen arkasından tabii bir güncelleme daha geldi ki bu güncelleme sadece Türkiye'de üretilen yani yerli olarak üretilen elektrikli otomobiller için geçerli. Tabii ki burada sadece tek seçenek karşımıza çıkıyor. O da TOG. Yani bunun bu güncellemenin TOG için yapıldığı ortaya çıkmış oldu böylece.
Allah
Allah. İlginç bir değişim oldu. Hani biz tabii ki araç sahipleri de umutlanmıştı. Araç almak isteyenler de umutlanmıştı. Ne güzel işte taşıt değeri artık limitler yükseltildi tarzında. Peki sadece işte yerli elektrikli otomobiller için olsa da neler oldu burada? Şuna hemen bakıyoruz. Mesela kredi oranı %70 olanlarda maksimum vade 48 ay. Buradaki taşıt değeri 1.600.000 TL ve altında olanlar olarak güncellendi. Daha sonrasında işte oranlarda %50 oranında kredi için 36 ay vade maksimum. 1.600.000 ile 3.000.000 TL arasında olan araçlar gibi sınırlar belirlendi. Böyle güncelleme oldu ama tabii ki sadece yerli elektrikli otomobiller için olduğu anlaşılınca bunun çok da bir heyecan yaratmadı diyebiliriz.
Evet ya tabii TOG alacak olanlar için hayırlısı olsun. Bence hani en azından orası için güzel bir haber. Tabii ki gönül ister ki daha geniş olsun ama gönül bir taraftan TOG'la da ilgili olumlu haber olmasını da ister. Yani onlar da daha iyi işler yapsın ister. Fakat burada tabii adil piyasa şartlarını korumak önemli. Ama bu hamleyle misal diyelim ki işte bir Çinli otomobil üreticisi gelecek Türkiye'de otomobil üretecek falan filan denirse buna fayda sağlayacaksa tabii bu güzel hani umarım böyle kapılar açılır. Şu an her ne kadar böyle bir şey görünmese de bilmiyorum yani gündemde görünmüyor ama
ya
umarım.
Ya şöyle zaten hani kimsenin elektrikli otomobiller ya bunun elektrikli otomobillerle ilgili yapılmasıyla problemi yok zaten ama hani sadece bir markayı bu kadar kısıtlı olunca bu sefer şey oluyor ya piyasada birçok marka var zaten satılan birçok evet. Otomobil var ve insanlar bunda ya herkes elektrikli otomobil almak zorunda değil baktığın zaman piyasada hala elektriğe geçmek istemeyen var hala buna karşı çekinceleri olanlar var bu kadar
ben tavsiye yüksek... edemiyorum mesela ben tavsiye
evet,
edemeyenler
yani mesela, evet. İşte bu yönde artık hala bu içten yanmalı motorlu diyelim ya da diğer araçlarla ilgili limitlerin bu kadar düşük olması aslında sıkıntı. Uzun zamandır güncellenmemesi. Hemen mesela tabii. Habere baktığımızda yeni limitler 1 milyon 600 bin TL ve altında olarak güncellenmişti diye söylemiştim. Mesela diğer araçlar için hala eski limit geçerli. O da 400 bin TL'ye kadar. %70. Yani 400 bin TL'ye sıfır otomobil kalmadı, değeri kalmadı ki yani. Hani tabii. İkinci elde bile nereden baksan 200-300 bin kilometredeki arabalar artık 350-400 bin TL oldu. Hani böyle bir sınırın olması şu anda şaka gibi bir değer yani. Doğru. 400 bin TL. Doğru. Yani zaman bunların da artık güncellenmesi lazım bence.
Net olarak lazım. Tabii işte bir taraftan da bilemiyorum tabii, belirsizlik hala sürüyor diyebilir miyiz? Bir tabii seçim sonrası beklenen bir sürpriz var ama bugün geçtiğimiz günlerde Merkez Bankası'nın hamlesi, bunun aksine güven veren bir hamle oldu. %50'ye çıkarttı politika faizini. Belki belirginlik biraz da belirsizlik biraz daha ortadan kaybolmuş olabilir mi bilemiyorum. Yani bankalar için de durum aşağı yukarı aynı. Örneğin bundan işte diyelim ki 3 sene önce 4 sene önce bir ev kredisi almış olsam bugün artık o ev bedavaya gelmiş oluyor. Veya aynısını evet. Uzun dönemli bir kredi aldın, araba için aldın diyelim. Yani o bugün baktığında artık bedavaya geliyor. Yani para veriyor olmuyorsun gündemden dolayı. Günün faizlerinden dolayı. Daha doğrusu işte o zaman diyelim ki 1/4'ünü veriyorsun maaşının ve ancak yapıyorsun. Bugün bakıyorsun o verdiğin artık senin yani 1/10'u falan oluyor. Yani öyle değişiyor. Ve tabii aldığın yanına kar kalıyor. İşte bunlar tabii karar vermeyi zorlaştıran, aynı zamanda geleceğe yatırım yapmayı plansızlaştıran ve belirsizleştiren konular. Kolay tabii işler ki. Değil. Ne diyeyim, hepimiz için kolay gelsin.
Ya bir de mesela gelsin. Şimdi bu haberin konusu değil ama ben mesela şuna da değinmek istiyorum. Madem hani olayımız taşıt kredisi, kredilerle ilgiliyse mesela faizler de çok büyük sıkıntı şu anda. Yani bir otomobili kredi çekip almak isteyen tüketici için faizler de korkutucu düzeyde. Tabii. Mesela şöyle en basitinden ortalama 500 bin TL'lik bir kredi için 12 ay vade sıfır araç için düşünürsek 12 ay vadeyi. Yani zaten faizler ortalama %4-%5 civarında. Yani zaten sen 500 bin TL için ortalama faizle birlikte 700 bin, 750 bin TL geri öderken aylık olarak da 60 bin TL civarında bir taksit evet. ödemek zorunda kalıyorsun. Yani şimdi Türkiye'de zaten asgari ücretle çalışan insanların oranı bu kadar artmışken 60 bin TL sadece taşıt kredisine taksit olarak ödeyebilecek insan sayısı ne kadardır? Bu da çok büyük sıkıntılar. Umarım artık bu kredi işleri biraz çözülür. Çünkü hani zaten ne kadar insan var ki trink para sayıp da sıfır otomobil ya, alsın. Tabii.
Çok zor. Yakın zaman evet. Yakın zamanda bu çok zor görünüyor. Yani yakın vadede, orta vadede, yani şu önümüzdeki çeyrekte, önümüzdeki iki çeyrekte ben bunun düzelebileceğini düşünmüyorum. Belki son çeyrek tekrar bunları konuşabiliriz. Şu an araba almak isteyenlerle kredi alabilecek olanlar arasında ciddi bir tabii şey var ama ilginçtir. Yani fiyatlar da böyle düşmüyor. Tabii işte dövizde de bir hareketlenme olmuştu. Yani böyle çok dinamikli, çok dinamik konuların olduğu, bir korelasyonun olduğu ve içinden çıkılmaz bir durumdayız şu an. İşte tabii önceki senelerde bambaşka senaryolarından bahsediyorduk. Yani işte bu sefer işte yani para var, araba yok şeklinde bir durum vardı. Kredi var, para var ama araba yok şeklinde. Evet. Şimdi bambaşka bir senaryo. Araba var, her şey var ama kredi yok. Para sorunlu. Yani böyle bir enteresan bir hal içerisindeyiz. Geçiş dönemi zorlu bir dönem hepimize.
Umarım artık denge sağlanır.
İnşallah. Yani evet, evet. Çok doğru. Peki o zaman sıradaki haber hangisi? Skoda'ya mı geçiyoruz?
Evet, Türkiye'yi ilgilendiren bu iki haberden sonra şöyle genel evet. bir otomotiv gündemine ilişkin bir habere geçiş yapalım. Geçelim. Skoda'nın 25 bin euroluk elektrikli SUV'si ne olarak isimlendirmişler? Skoda Epic. Epic. Aslında güzel bir isim. Epic.
Güzel isim, evet. Bu zaten zamanda Skoda kullanmış olması da garibime gitti.
Evet, gerçekten güzel bir isimmiş. Skoda'nın biliyorsun Q harfiyle bitirmek gibi evet. bir şeyi var, kuralı var SUV'lerde. En azından böyle bir strateji izliyorlar. Farklı isimler söyleniyordu aslında bu otomobil için, SUV için ama Epic ismi gerçekten daha önce söylenenlerden daha iyi geldi bana. Epic güzel olmuş.
%100
isim olarak en azından.
Evet.
Yani 25 bin euro olması da çok iyi.
Nasıl?
25 bin euro başlangıç fiyatına sahip olacak olması da çok iyi bence.
Bizde değil ama değil mi? Dışarıda. Bizdeki başlangıç fiyatı 25 bin euro olmayacak değil mi?
Tabii ki genel olarak konuşursak. Çünkü bizde vergilerle beraber ya büyük ihtimalle zaten Türkiye'ye geldiğinde %10'luk tabii ki dilimler değişmezse, bir güncelleme olmazsa, farklı bir şey olmazsa %10'luk ÖTV dilimine gireceği için aslında çok yüksek bir vergi olmayacaktır büyük ihtimalle. O yüzden hani sanki Türkiye'ye gelirse güzel seçeneklerden bir tanesi olabilir elektrikli SUV'ler arasında.
Evet, peki o zaman Epic'te ne gibi detaylar var? Ben arabanın şeklini, şemalini beğendim. Böyle güzel görünüyor doğrusu. Elektrikli bir SUV havasını anında veriyor işte. Ön tarafta ızgaranın olmaması ama alt tarafta böyle bir güçlü bir turuncu renkle ve gri renkle desteklenmiş bir hava, ne diyelim artık, hava mi diyeyim ne diyeyim oraya bilmiyorum ama.
Hava girişleri diyebiliriz.
Hava girişleri diyelim, peki. Yani o güzel görünüyor, böyle bakınca tatlı bir araba. Detaylar neler peki sevgili Barış?
Şimdi senin de dediğin gibi çok farklı bir tasarımı var bir kere. Hani Skoda'nın diğer modellerinden, mevcut modellerinden alışık olmadığımız ilginç bir tasarımı var. Ben açıkçası bu tasarım dilini beğendim. Ve sonrasında büyük ihtimalle hani Skoda'nın bundan sonra gelecek ürün gamında da böyle bir tasarım dili göreceğiz büyük ihtimalle. Bana öyle geliyor. Oldukça dinamik, ince LED aydınlatmalar, işte tamamen kapalı ön panel, ön tarafta aydınlatmalı Skoda yazısı. Senin de tamponun alt kısmında söylediğin böyle ayrı ayrı dikey barlardan oluşan, sanki biraz şey yapmışlar böyle, hani Jeep'in panjur tasarımını alt kısma taşımışlar gibi bir ilginç görüntü var burada. Evet. Ama otomobile yakışmış. Tabii ki şu anda bir konsept tasarım, yani konsept tasarım gibi düşünebiliriz bunu. Son halinde büyük ihtimalle değişiklikler olacaktır. Özellikle ön tarafta ufak tefek değişikliklerin yapılacağını düşünüyorum ben. Ama genel olarak güzel bir araç olmuş. Tabii ki asıl buradaki olay dediğim gibi 25 bin euro başlangıç fiyatına sahip olması. Burada Volkswagen grubunun zaten birçok farklı grupla beraber işte 20 bin euro, 25 bin euro, özellikle Tesla'nın işte 20 bin dolar, 25 bin dolar bandında ucuz elektrikli araç üretme, geliştirme konusundaki adımlarını biliyoruz. Skoda da zaten Volkswagen grubunun bir üyesi ve bu otomobil de bu çabaların bir ürünü. Çünkü Volkswagen tarafında da Volkswagen ID.2 gelecek. Yine aynı benzer fiyata sahip. Bu iki model aynı platforma sahip olacak üretime geçtiği zaman ve otomobilin 400 kilometrenin üzerinde bir menzil sunacağı belirtiliyor. Baktığım zaman yani boyutlarını buradan anlamak zor ama 4.1 metre uzunluğa sahip olacağı belirtiliyor. O zaman büyük ihtimalle hani böyle bir B SUV bandında bir Volkswagen grubunun elektrikli araç tarafında B SUV temsilcilerinden bir tanesi olacak. Skoda Fabia'dan birazcık daha uzun bir gövdeye sahip kompakt bir SUV olarak göreceğiz. Tabii ki detaylar şu anda konsept bazında olduğu için çok kısıtlı. Şimdiden bir menzil verilmesi bile güzel bence. Biraz daha böyle şehir içi kullanıma odaklı bir araç olacaktır büyük ihtimalle. O yüzden WLTP'ye göre 400 kilometrenin üzerinde bir menzil şehir içinde daha da yükselecektir. Bu 450-500 kilometre civarında bir menzil olacaktır. O yüzden bence gayet iyi bir araç olacağını söylemek mümkün. Bir de bagaj hacmi verilmiş. Epic'in 490 litre geniş bagaj hacmi sunacağı belirtiliyor. Bu da güzel bir değer bence açıkçası. Kendi uzunluğuna, gövdesine göre bence güzel bir değer olmuş.
Evet, ben bu arada emniyet kemerlerine bir takıldım burada. Emniyet kemerleri girişi bak şurada görünüyor. Şimdi göstereceğim. Şurada baktığın zaman bak, birincisi koltuktan zaten çıkıyor. Şeyden, kapıdan değil, koltuktan çıkıyor. Bu nasıl olabiliyor onu anlamadım. Çünkü şasiye bağlı olarak çıkmıyor bu durumda. Ya da buradan bir şekilde içeride şeye bağlı, şasiye bağlı olması lazım. Sonra da yine koltuk üstünde bir yere giriyor. Yani koltuğun kenarında bir yere giriyor. Dolayısıyla koltuktan çıkıp yine koltuğa girmiş oluyor. O enteresan, şuradaki detaydan da görünüyor. Mesela şurada görebiliyorsun. Evet. Koltuktan çıkması enteresan. Mesela Mercedes'lerde, üst açılan Mercedes'lerde şey vardı. Şuradan geliyordu. Buradan koltuğun arkasına, sonra buradan önüne geliyordu. Öyle bir detay vardı. Bu enteresan. Bak burada da mesela, tamam bu olabilir arka koltuk ama ön koltukta da böyle olması. Demek ki kenara kadar koltuk açılmış ve bu oraya, ama ben şunu ilginç buldum. Nasıl acaba buraya bağlantıyı sağlıyorlar? Ya da belki başka bir şey olabiliyor mu bu şasiye?
Yani büyük ihtimalle koltuğa sabitliyorlar bu
koltuk,
konsepte.
Koltuk kırılırsa da bilemedim yani. Çünkü seni bar tutacak yani hani Koltuk kırıldı, geçmiş olsun yani.
Belki de hani bir konsept tasarım olduğu için böyle farklı bir tasarım karşımıza olabilir. Çıkarmış olabilirler. Üretim ben versiyonunu anlamadım. Değiştirirler mi? Tekrar böyle şasiye entegre, direklere entegre yaparlar mı? Onu artık göreceğiz. Ama iç mekanı ben dış tasarımı kadar beğenmedim. Dış tasarım, evet. İç tasarımı biraz şey olmuş, farklı olmuş.
Evet. Yani katılıyorum sana, şey yok yani o dıştaki konu içeride yok görünüyor.
Mesela direksiyon tasarımı benim çok hoşuma gitmedi, bana çok hitap etmedi. Çok karmaşık bir tasarım olmuş açıkçası. Dediğim gibi konseptten
karmaşık,
üretim.
Karmaşığı Q'yle yazıyoruz. Karmaşığı Q'yle yazıyoruz abi.
Evet.
Doğru. Evet, Skoda'nın
stratejisiyle.
Doğru söylüyorsun.
Güzeldi
bu. Dediğin gibi. Peki bakalım görelim, geldiği zaman nasıl olacak bir görelim bakalım diyorum ve dikkat çeken bir başka araca geçmek istiyorum izninle. Bu sefer Audi'nin Q6'sına geçelim. Bir ara Türkiye'de işte Beşiktaş'ta oynayan Quaresma ile çok ünlenen, herkesin çok bildiği Q serisine bir gidelim bakalım.
Evet.
Neyin nesiymiş sevgili Barış'ım, bakalım.
Hatta bir ara Audi'nin Q serisinden daha ünlü hale geldi.
Değil mi? Doğru. Evet. Gerçekten öyleydi ya. Q8 değil mi? O hani Q7 mi diyor? Q7. 7,
Q7 7 evet. Q7 diye hatırlıyorum ben.
Evet ya. Vay be arkadaş. Nasıl bir marka bindirliyse yani. Şey yani. Quaresma ile beraber nasıl bir marka bindirliği oluştuysa. Evet, bu da tabii e-tron deyince böyle insanın bir gözünü almıyor değil. Audi'nin bu araçları. Ne diyorsun? Ne olmuş? Yeni tasarım mı bu? Neyidir?
Evet, yeni bir model. Audi Volkswagen grubu tarafında elektrikli araç çalışmaları tarafından, elektrikli modeller tarafında hani güzel modeller karşımıza çıkaran bir marka. E-tron geldi. Audi e-tron hatta Türkiye'de de satılıyordu. Sonra yenilendi. Q8 e-tron olarak yoluna devam etti. İşte normal versiyonu, sportback versiyonu, farklı gövde tipi olmak üzere biri biraz daha kupe SUV tasarımına sahip. Ondan sonra tabii ki e-tron GT modeli vardı spor otomobil tarafında. Böyle güzel çalışmalar olan, tabii ki başka A6'nın mesela elektrikli versiyonu gibi farklı çalışmaları da var ama şu anda Q6 e-tron modelini tanıttı SUV tarafında. Tabii ki SUV'ler biraz daha popüler olduğu için markalar bu tarafa biraz daha ağırlık veriyorlar elektrikli otomobil tarafında da. Q6 e-tron ve tabii ki performanslı versiyonu SQ6 e-tron'la beraber tanıtıldı. Bu baktığımız zaman Q4'ün üzerinde konumlandırılacak bir model. Yani Q4 ile Q8 e-tron arasında konumlandırılacak. Onların arasında kalan bir model. Tasarıma baktığımızda Audi'nin yeni tasarım dilini, yeni tasarım stratejisini net bir şekilde ortaya koyan, biraz daha sportif, biraz daha agresif görünen, en azından elektrikli otomobil tarafında güzel bir gövde tasarımına sahip olduğunu görüyoruz. Mesela ön tarafta işte Audi'nin zaten şu şeyi var ya son modellerde, dinamik gündüz ledleri, ince far yuvalarının içerisinde dinamik aydınlatmalara sahip gündüz ledleri var. Bu modelde de bunu görüyoruz. Benim çok hoşuma gidiyor açıkçası ve bunlar şöyle detayı var. Belirli durumlarda ihtiyaç halinde yoldaki diğer kullanıcılara bazı uyarılar da yansıtabiliyor. Güzel de bir teknolojisi var bunların. Hani evet. Audi böyle bir teknoloji de yerleştirmiş otomobile. Gayet güzel detaylar. Onun dışında zaten alışıldık bir Audi ızgarası var ama tabii ki elektrikli otomobil olduğu için bu ızgara tamamen kapalı panel bir şeklinde ön tarafı domine ediyor. Güzel detaylar var. Ana aydınlatmalar alt tarafta gündüz ledlerinin altına çift parçalı olarak konumlandırılmış. Açıkçası bölünmüş far teknolojisi ya da tasarımı dersek işte birçok marka aklımıza geliyor ama artık hani benim açıkçası Audi çok gelmezdi aklıma ama Audi tarafında da lüks otomobil tarafında da böyle teknolojilerin yapıldığını görüyoruz ki BMW'de işte i7 ve 7 serisinde böyle bir tasarıma imza atmıştı. X7 tarafında da yanılmıyorsam böyle bir tasarım vardı. Aslında lüks araçlarda da bunu görmeye başladık. Burada Q6 e-tron'da da bu tasarımı görüyoruz. Baktığımız zaman işte S-Line versiyonu var. Yine aslında bir alışıldık Audi'nin terimleri. S-Line versiyonunda daha biraz daha sportif detaylar var. 19 inçlik standartta 18 inç gelirken 19 inçlik jantlar geliyor. Bunun dışında siyah, parlak siyah detayların yer aldığı ekstra bir koyu temalı bir paket tercih edilebiliyor. SQ6 e-tron ise tasarım tarafında işte siyah fren kaliperleri ve 20 inç jantlar gibi böyle ufak tefek detaylarla kendini belli ediyor. Güzel bir otomobil olduğunu söylemiştik. Ölçüleri yaklaşık 4.7-4.8 metre uzunluğa sahip. 2 metreye yakın bir genişliği var. Aks mesafesi de baktığımız zaman 2899 milimetre. Oldukça iyi, ferah, iç mekanı geniş bir araç. Q4'ten üzerinde konumlandırılacak demiştim. Ondan 18 santim daha uzun ve yaklaşık 14 santim daha fazla aks mesafesi var. Aslında burada iç mekanının ona göre ne kadar geniş olduğunu net bir şekilde anlayabiliriz. 526 litrelik bir bagaj hacmi sunuyor bize. Bu arka koltuklar katlandığında 1529 litreye kadar çıkıyor. Tabii ki elektrikli otomobil olmanın verdiği avantaj da önde kocaman bir motor bile olmadığı için ön kaputun altında da 64 litrelik bir depolama alanı mevcut. Buraya genelde işte ne konabiliyor? Küçük çantalar veya işte aracın şarj kablosu gibi detaylar buralarda saklanabiliyor. Diğer detaylar tabii ki burada tasarımdan ve işte iç mekanda sunulan genişlikten, ferahlıktan ziyade güç ve menzil önemli. Burada baktığımız zaman bu otomobilin Audi'nin PPE Premium Platform Elektrik adını verdiği platform üzerine inşa edildiğini görüyoruz. Burada işte Porsche tarafında da Audi tarafında da bu platform elektrikli araçlarda kullanılıyor. Yeni nesil bir platform. Yeni geliştirilen lityum iyon bataryalar mevcut bu araçta. İşte 12 modüllü 180 prizmatik hücreden oluşan gelişmiş bataryalar var ve tam 100 kWh kapasiteye sahip. Aslında 100 kWh oldukça yüksek bir kapasite. Baktığımız zaman zaten WLTP'ye göre 625 km'ye kadar bir menzil sunduğunu görüyoruz. Bunda da bataryanın kapasitesinin yüksek olmasının faydası var. En önemli detaylardan bir tanesi, benim elektrikli otomobillerde her zaman söylediğim gibi, yeni bir otomobil çıkıyorsa artık 400 voltluk elektrik mimarisine değil 800 voltluk elektrik mimarisine sahip olması gerektiğini her zaman dile getiriyorum. Bu ne yapıyor? Şarj sürelerini, DC hızlı şarj sürelerini yarı yarıya düşürüyor. Elektrikli otomobillerde biliyorsun her zaman konuşuyoruz. Bu çok önemli. 800 voltluk elektrik mimarisine sahip 270 kW'a kadar DC hızlı şarj desteği çıkıyor burada. Bu da ne oluyor? 10 dakika şarjla 255 kilometrelik bir menzil elde edebildiğini gösteriyor ki bu oldukça iyi bir değer. Yani günümüzde menzil kaygısını biraz daha aşağı seviyelere düşürecek bir değer olduğunu söylemek mümkün. %10-%80 arası dolumda 21 dakika gibi kısa bir sürede gerçekleştiriliyor. Bir elektrikli otomobilde zaten baktığın zaman uzun yolda giderken 20 dakikalık bir mola da en azından dinlenmek için verirsin. Yani bir bacaklarını açarsın, esnersin, bir kahveni içersin. Zaten 20 dakikada aracın dolum seviyesi %80'e gelmiş oluyor. Güzel detaylar bunlar açıkçası. Audi tarafında güzel bir otomobil olmuş.
Çok doğru, çok doğru. Evet, çok gerçekten güzel bir araç hazırlamış Audi. Keyifli. Ben de hem seni de keyifle dinledim. Çünkü güzel de bir araç olunca, Audi'de olunca zaten otomatik olarak insanın aklında bunlar geliyor. Bu böyle araçlar geliyor. Tabii senin söylediğin diğer noktada önemli. Yani daha kısa sürede şarj olmasını sağlayacak daha yeni teknoloji. Bu tabii fabrikanın da bu yatırım yapmasını gerektiriyor falan. O yüzden evet, önemli noktalardan bir tanesi diyoruz ve hemen bir sonraki habere geçelim istersen. Bu da yani ülkemize sevilen işte 5008 Peugeot 5008 ile ilgili. Evet. 2024 Peugeot 5008 tanıtıldı diyor. Bir görelim bakalım nasıl tanıtılmış, güzelmiş ki zaten zannediyorum bundan bahsetmiştik ama bakalım neler olmuş. Buyursunlar.
Şimdi Peugeot kısa süre önce yeni 3008'i karşımıza çıkarmıştı. %100 elektrikli versiyonuyla beraber çok farklı bir gövde tipi karşımıza çıkıyordu. Fastback SUV dediğimiz işte yeni nesil işte kupe SUV'e zaten biraz alışmıştık ama son zamanlarda işte yeni bir terim karşımıza çıktı. Yeni bir gövde tipi Fastback SUV olarak. 3008'de Fastback SUV olarak nitelendiriliyordu. Biliyorsun normalde bir önceki jenerasyonda, yani şu anda Türkiye'de olan mevcut jenerasyonda standart bir SUV iken gövde tipi olarak tamamen değişmişti ve %100 elektrikli versiyonuna gelmişti. 5008'de de gövde tipi olarak çok büyük bir değişim görmesek de, hatta bir değişim görmesek de, tasarım bazında tepeden tırnağa yenilendiğini ve artık 3008 gibi %100 elektrikli versiyona sahip olduğunu görebiliyoruz. 7 koltuklu bir zaten SUV, geniş bir SUV. %100 elektrikli versiyonuyla beraber hibrit motorlarla da satılacak ama tabii ki her zaman olduğu gibi burada öne çıkan detay her yine %100 elektrikli versiyon. Dış tasarım biraz daha 3008'den alışık olduğumuz tasarım detaylarının 5008'de de, büyük kardeşi 5008'de de devam ettiğini görüyoruz. İşte üst taraftaki ince aydınlatmalardan başlayan bu aslan perçesi, 3 şerit şeklindeki aslan perçesi alt tarafa, tamponun alt kısmına doğru uzanıyor. Çerçevesiz bir panjur tasarımı yine bizleri karşılıyor. Logonun etrafını sarıyor. Güzel detaylarla, böyle güzel tasarım detaylarıyla bezenmiş. Yan tarafta tamponun kenarlarında parlak siyah detaylarla süslenmiş dikey hava girişleri mevcut. Yani aslına baktığımızda kaslı, sportif bir havanın devam ettiğini görüyoruz. Arka tarafta fastback SUV tasarımı olmasa da yine 3008'deki gibi bu çıkıntılı arka kısmın 5008'de de devam ettiğini görüyoruz. Boydan boya bir panel şeklinde stoplarımız var ama tabii ki tamamen bu sonsuz bir far şeklinde değil de sadece kenarlarda yine aslan pençesi şeklindeki tasarım stratejisinin devam ettiğini görüp ortada da bir panelde Peugeot yazısının olduğunu görüyoruz. Jantlar yine Peugeot tarafında her zaman diyorum çok marjinal jant tasarımlarına imza atıyorlar. Zaten 408 ile beraber görmüştük. Yeni 208'de de, yeni 3008'de de gördük. 5008'de de görmeye devam ediyoruz. Çok ilginç jant tasarımları var burada. Tabii ki bunlar marjinal tasarımlar, genelde ya çok beğeniliyor ya da hiç beğenilmiyor biliyorsun. Benim açıkçası hoşuma gidiyor. Hatta GT donanım seviyesinde daha büyük jantlarla tercih edilebiliyor. İç mekanın en büyük alameti farikası tabii ki yine her zaman olduğu gibi panoramik iCockpit adı verilen böyle ekranların üst tarafa bitişik olacak şekilde kavisli bir panelde toplandığı bir tasarım söz konusu. İkisi bitişik şekilde 21 inçlik bir panoramik ekran var. Tabii ki bu üst paketlerde, alt paketlerde biraz daha farklı, onun bir düşüğü. Böyle bitişik ekran şeklinde görmediğimiz bir standart iCockpit tasarımı olacak giriş paketinde. Üstlerde ise panoramik iCockpit olacak. Konsolun ortasında yine iToggle adı verilen ekranları kullanmaktan ziyade sürüş sırasında çok dikkati dağıtmadan kısa yolları konumlayıp bulabileceğimiz bir panel var burada. O da güzel detaylardan bir tanesi. Tasarımlar bu şekildeydi. Hemen şöyle elektrikli 5008'in detaylarına geçiş yapmak istiyorum burada. Şöyle alta doğru gittiğimde farklı, tabii ki her zaman olduğu gibi farklı motor ve batarya seçenekleriyle karşımıza çıkıyor. 3 farklı seçenek var aslında burada. Nedir bunlar? 500 kilometre menzil sunan 4x2 yani 2 tekerlekten çekişli 157 kW 210 beygir güç üreten versiyon. Bu Türkiye için önemli. Neden? Türkiye'de biliyorsun elektrikli otomobillerde ÖTV uygulanırken 160 kW sınırı var. 160 kW'ın altında olduğunda %10 veya %40'lık ÖTV dilimine girebiliyor. 160 kW'ın üzerinde olduğunda %60'lık ÖTV dilimine girebiliyor. O yüzden 157 kW olması, sınırın altında olması biraz önem taşıyor Türkiye pazarı için. İkinci seçenek yine 500 km menzile sahip. Bu sefer çift motorlu 4 tekerlekten çekiş sunuyor. 240 kW yani toplamda 320 beygirlik bir güç söz konusu burada. Uzun menzilli seçenek ise 660 km bir menzil sunuyor burada. Aslında burada şeyi görüyoruz. Az önce Q6'da da 600 km'nin üzerini konuştuk. Bunda da 660 km konuşuyoruz. 3008'de 700 km'nin üzerini konuşuyoruz. Aslında böyle elektrikli otomobillerde menzilin yavaş yavaş 600-700 km'nin standart haline geldiğini görüyoruz. Bu tabii ki uzun menzil olması açısından 4x4 değil. 2 tane motor yok bunda. Tek motor var. Bu sefer 170 kW'lık güç üreten bir motorumuz var. O da yani 230 beygire tekabül ediyor. Böyle 3 farklı seçeneğimiz var. Nikel manganez kobalt kimyasına sahip bir batarya kullanılıyor. Bu bataryalar genel olarak biliyorsun enerji yoğunluğu lityum demir fosfatlara göre daha yüksek ama onlara göre biraz daha pahalı. Biraz daha maliyete yansıyor bu durum. Ama işte 800 voltluk mimariye sahip olmasını isterdim yeni bir otomobil olarak ama 400 voltluk lityum iyon batarya kullanılıyor burada. Bunlar güzel detaylar ama bakalım Türkiye pazarına gelip test ettiğinde tabii ki en iyi o şekilde fikir sahibi olabileceğiz.
Evet, teşekkür ediyorum. Ben de hem seni dinledim hem de böyle şiir gibi arabanın etrafında bir dolaştım. Dediğin gibi jantları bu başarıyor. Yani büyütülmüş bir 3008 gibi, böyle arkaya doğru uzatılmış bir 3008 gibi de görünüyor bir taraftan. Ama bu tasarım oturtma işini, yani karaktere göre, markaya göre bir karakter vererek oturtma işini PSA, Stellantis bitirdi. Yani evet. Artık bunu Peugeot olarak görüyorsun, hemen anlıyorsun, o çizgiden anlıyorsun, pençeden anlıyorsun falan ama onu iyi entegre etti. Tasarım çizgisi güzel. İçindeki özellikle ben şey, bizim de beğendiğimizi, yani en azından etrafta görüldüğünde bunu da kullanıcıların, sürücülerin beğendiğini görüyorum. Neden bahsediyorum? Şimdi bir geleyim şöyle hızlıca. İç mekandaki şu, evet şu mesela şurası konsol, kullanıcıyı, sürücüyü böyle içine alan bir işte uçak kullanıyormuş gibisine bir hissiyat veriyor bu. Yani aslında baktığın zaman çok mu iyi? Gerçi şehirlerde de var mesela ama altı açık biliyorsun onun. Bunlar da altı açık olmadan bunu veriyor. Bu yani sürücülerin sevdiği bir konu bu benim gördüğüm kadar. Yani insan bindiği zaman bir konfor hissediyor, böyle bir sarıldığını hissediyor falan. O yüzden bu enteresan, bunu görmek de ilginç. Yoksa hani daha aslında daha dar bir yere kendini hapsediyorsun gibi olması lazım ama öyle hissedilmiyor. Ben de Berlingo biliyorsun işte Peugeot Rifter falan onu kullanıyorum. Onlarda da mesela modellerde şu orta konsolu çıkarttılar. Bir anda şey oldu millet. Ya neden bu orta konsolu çıkarttınız? Modellerde niye yok diye tekrar geri getirdiler o orta konsolu tüm modellere pandemi sırasında. O yüzden bu ilginç. Demek ki seviliyor, öyle tahmin ediyorum. Baktığın zaman böyle bakınca aslında ilk anda şey gibi geliyor. Yani acaba çok mu dar, kasvetli mi? Demek ki oturunca öyle hissettirmiyor. Evet, teşekkür ediyoruz.
Ben de aslında böyle sürücüyü saran tasarımları seviyorum. Senin de dediğin gibi yani tamamen sarıyor aslında seni. Oturduğunda işte iç kapıdaki panel olsun, konsolun tasarımı olsun. Yani baktığın zaman bir U şeklinde tamamen bütünleşmiş bir tasarım söz konusu. Ben de sürücüyü bu şekilde saran, içine alan tasarımları açıkçası beğeniyorum. Bir de Peugeot'larda biliyorsun mevcut otomobillerde iCockpit'te şöyle bir problem dile getiriliyor. İşte direksiyonun üst kolonundan ekranı göremiyoruz. Ekranımızı kısıtlıyor şeklinde. Bakalım panoramik iCockpit'te ekranlar bitişik şekilde, kavis şekilde daha yüksekte. Bu da büyük ihtimalle bu sorunu çözecektir diye düşünüyorum.
Sen tam bahsederken ben de demin çünkü bu görsele o gözle bakmıştım sen anlatırken. Sanki burada ideal bir yerde gibi gözüküyor. Bilmiyorum şurası acaba şey mi yani hani boyunluğun ortalamasına bakınca şuradan açılasan sanki tam görüyormuş gibi görünüyor. Belki alt çizgisinde göremeyeceği bir yer olabilir mi diye düşünüyorum. Hatta sonraki görselde şöyle elini uzattığı görselde daha da mümkün hale gelebilir gibi geliyor. Çünkü yeterince yukarıda gibi. Burada tabii mesela normalde aslında üst kısmı direksiyonların biraz daha yuvarlak oluyordu. Şimdi artık iki kısım da birbirine benzemiş. Hani biraz daha böyle bir neydi uçak kollarına sen ne diyordun? Güzel söylüyordun onu ben bak.
Lövye.
Lövye evet tamam ne kadar güzel bir şey lövye. Öyle bir havası vardı. Şimdi alt taraftan da kesilmiş gibi görünüyor. Yani tabii seven çok seviyor bu şeyi ama dediğin doğru. Buradan bakınca o açıdan işi kurtarmış gibiler. Ama tabii işte gene fiziksel değil de böyle lap diye düğmeye bas hissiyat falan filan. Encap'in sevmediği şeyler kardeşim bunları bir daha düşünün falan. Peki tamam hemen sonraki haberimize geçelim. Türkiye'de yılın otomobiline geçiyoruz. Haberine geçiyoruz. Çok da okunan haberlerden bir tanesiydi. Ben hemen onu da ekrana vereyim. Buyursunlar seni dinleyelim. Yılın otomobili ödülü adayları açıklandı.
Evet. Avrupa'da yılın otomobilini seçtik biliyorsun. Yani seçtik derken tabii ki seçildi. 7 tane finalist belirlenmişti bunun için. Ama Renault'un %100 elektrikli Scenic. Artık biliyorsun Scenic MPV'den çıkıp bir elektrikli SUV tarafına geçiş yaptı ve Avrupa'da yılın otomobili seçildi. Seçilmesinin de nedenleri var. Aslında elektrikli otomobil tarafında tabii ki sunduğu fiyat fayda oranı, işte sunduğu menzil, sahip olduğu gelişmiş teknolojiler gibi birçok bantta değerlendirildi ve seçildi. Türkiye'de de artık yılın otomobilini seçeceğiz. Otomotiv Gazetecileri Derneği tarafından her yıl veriliyor bu ödül ve ilk etapta bu ödül için 28 aday belirlendi. Türkiye için bir ayrı bir gurur kaynağı açısından bu seneki adaylar arasında yerli otomobilimiz Togg T10X de var. Bu da güzel bir duygu açıkçası. En azından kesinlikle. Türkiye'nin kendi otomobilinde listede olması güzel bir enstantane oldu diyebiliriz. Onun dışında adaylar arasında tabii ki Türkiye'de birçok son yıllarda Çinli marka giriş yaptı. Tabii ki burada Çinli otomobillerin aday olduğunu da görebiliyoruz. Mesela bunlardan bir tanesi Leap Motor T03. Onun dışında işte DFSK modellerinin aday olduğunu görüyoruz. Dacia Spring hakeza yine Çin'de üretilen yani her ne kadar Dacia olsa da Çin'de üretilen bir elektrikli otomobil oradan geliyor. Chery modellerinin üçünün de yine aday olduğunu görüyoruz. BYD Atto 3 adaylar arasında yer alıyor. Bizim de kısa süre önce test ettiğimiz Toyota CHR yine Türkiye'de üretilen bir model. O da adaylar arasında yer alıyor. Aslında Böyle baktığımız zaman yeni dikkat çeken modeller burada 28 aday arasında yer alıyor. Ben BMW 5 serisi de burada dikkatimi çekti benim. Avrupa'da yılın otomobili ödüllerinde finalistler arasında aslında Scenic'le kafa kafaya yarışan bir modeldi. Çünkü ikisi çok yüksek puan alırken diğer 5 otomobilde puanlar böyle gözle görülür derecede düşüyordu. O yüzden BMW 5 serisi de burada iddialı adaylar arasında olduğunu söylemek mümkün. Bakalım yani Türkiye'de acaba hani bilemiyorum artık yani TOG da listede olduğu için nasıl bir yarışma olacak, nasıl bir değerlendirme olacak bakalım göreceğiz. Senin acaba buradaki favorin ne onu merak edeyim. Yani 28 çok model var aslında ama en azından evet. Gözüne çarpan şöyle benim favorim diyebileceğin bir model var mı?
Ya çok model var. Dediğin çok doğru. Çok model var birincisi. Ama tabii gönlümden geçen hani TOG olsun isterim yani. Evet şimdi hatta ekranda vereyim. TOG olsun isterim. Çünkü bence son dönemde gerçekten seninle bunu çok konuştuk biz. Mesela bir dönem Tesla'yı çok görüyorduk yollarda dedik. Hani gözümüzü alıyordu, çarpıyordu falan dedik ama sonra gerçekten hani tabii Türkiye çapında da bir dağıtım olduğunu ben TOG'daki arkadaşlarla da konuşunca onlar da şöyle dediler. Yani TOG aslında aynı dönemde sayı olarak Türkiye'de daha fazlaydı ama tabii ki Tesla daha hani büyük şehirlerde daha çok göz önüne geliyordu. Şimdi artık daha eşit bir durum söz konusu. Hatta tam aksine belki de TOG'da daha fazla görüyorum. Yani öyle desem yeridir. Tesla'dan daha çok görüyorum artık. Bu şöyle güzel. Yani bu arabanın daha çok gelişmesi, bu markanın daha iyi bir hale gelmesi, araba değil cihazın daha çok gelişmesi diyelim. Biraz da tabii ki o güçten yani güç gerektiriyor bu iş. Yani ne kadar iyi giderse o kadar kendini geliştirebilecek güce sahip olacak. Dolayısıyla bence iyi bir çıkış yakaladılar. Araba güzel. Tabii ki biz daha hala bence görmemiz gereken şeyler var. Bunu zaman içerisinde göreceğiz. Yani Allah korusun kazalar, ne bileyim işte kullanımla ilgili şeyler, o geri bildirimler bilmem neler ki zaten var bununla ilgili konular. Yazılıyor, yazılmıyor değil. Yani tamamen herkes çok memnun arabadan değil ama büyük bir kısım memnuniyetini dile getiriyor. Ya da gördüğüm kadar biliyorsun memnuniyet dile getirmek zordur. Genelde gelmez yani. Memnunum arabamdan diyen olur ama bunu paylaşmaz, yazmaz genelde. Ama ne zaman şikayet olursa o zaman daha çok konuşulur. O yüzden mesela hani bir oranlama yapacak olsak memnuniyetini belirten kişi belki diyelim ki 3 ise şikayetini belirten kişi 10'dur daima. O yüzden hani evet. Ben umuyorum ki TOG'la da ilgili iyi haberleri daha çok alalım. Ama tabii ki bu şey demek değil yani. Hayır kötüyü söyleme demek istemiyorum. Kötüyse kötüyü söyleyeceğiz, iyiyse iyi söyleyeceğiz gibi bir durum var. TOG'un almasını o yüzden isterim ama onun dışında sanki sen söylerken Chery biliyorsun ki donanım haberde de çok okundu. Senin incelemen de çok izlenmişti. Sanki diyorum acaba bir Chery olay olur mu? Çünkü konuşurken de insanlar şunu söylüyor. Ya Chery çok aklımız çeliyor diyen çok var. Satış rakamlarını çok bilmiyorum ama sanki bir sürpriz olur mu? Türkiye'de yılın otomobili bir Çinli otomobil olabilir mi? Olursa işte elektrikli değil ama bu olur mu diye düşününce aklımda yani çeliyor çelmiyor değil. Senin yani peki favorin nedir?
Listede fiyat performans açısından öne çıkan modeller arasında Chery modelleri. O yüzden ben de hani TOG T10X ya da işte olmazsa acaba Chery Tiggo 8 Pro mu gibi bu iki model arasında gidiyorum. Kia EV9 açıkçası benim Avrupa'da yılın otomobili favorilerinden bir tanesiydi ama Türkiye fiyatına baktığımız zaman zaten Türkiye fiyatı epey uçuk. 4 milyonlar civarında. Biraz fiyat performans açısından hani fiyatı yüksek kalıyor burada. DFSK zaten Türkiye'de çok bilinmeyen, henüz adı çok fazla duyulmamış bir Çinli marka. O yüzden bence işte TOG T10X olmazsa Chery Tiggo 8 Pro ya da 7 Pro gibi olabilir diye düşünüyorum.
Peki o zaman yani göreceğiz. Ne zaman açıklanacak peki bu? Onu sorayım sana.
Kazananlar 11 Haziran'da açıklanacak. Tabii ki OGD üyeleri bunları test edecek o zamana kadar. Onun öncesinde Nisan ayında 7 tane finalist açıklanacak her zaman olduğu gibi. Sonra da son oylamalarda 11 Haziran'da Türkiye'de yılın otomobili belirlenecek. Bunun dışında yılın otomobili ödülünün yanında işte yılın tasarımı, yılın inovatif projesi, yılın basın lansmanı ve geleceğin otomotivcileri gibi farklı kategorilerde ödüller de verilecek. Yani geleceğin otomotivcileri aslında sanki yoktu gibi hatırlıyorum ben ama bu sene ilk kez verilecekmiş. Evet doğru, doğru hatırlıyormuşum. Bu sene ilk kez verilecekmiş ve üniversite öğrencilerinin otomotiv projeleri ödüllendirilecekmiş. Gerçekten bence çok güzel bir kategori olmuş açıkçası.
Sen oy verecek misin yani o zaman?
Ben OGD'ye üye olmadığım için ben oy veremiyorum şu anda.
Allah Allah. Olmaz kardeşim, nasıl yani? Otomobil editörü arkadaşımızın oyu nasıl olmaz? Hemen bu konuyla ilgili gerekli resmi girişimleri yapalım sevgili Barış'cığım. Evet. Böyle olmaz. Hemen puanımızı, oyumuzu verelim. Biz de diyelim ki evet, Donanım Haber'den de böyle bir katkı gelmiş diyelim. Neyse peki.
Ben şimdi kendi favorimi Donanım Haber'deki haberin altında bulunan ankette oylayacağım.
Oo güzel, tamam. O zaman oraya lütfen siz de madem öyle sen söyledin, hemen katkınızı vermek üzere sevgili seyircilerimize davet edelim. Lütfen siz de oyunuzu verin. Bakalım geçen sefer Avrupa'da yılın otomobili konusunda hiç bizim istediğimiz gibi, yani bizdeki anket sonuçlarına göre bir sonuç çıkmamıştı. Bakalım evet. Bu sefer ne çıkacak? Bir bakalım yani, hani biz ya bizim kitle acaba hani bu işi ya kardeşim beceremiyor. Ne araba seçiyorsan olmuyor falan diyecek. Hani öyle bir kanıt olabilir. Ya da hayır, gerçekten bakarsın. Yani en azından belli kriterlerde daha çok, yani OGD değilse de. Çünkü de evet, bu yansımayabiliyor da bazen. Yani işte ne bileyim, bazı yerlerde işte Oscar'da olduğu gibi veya başka yerde olduğu gibi de olmayabiliyor. Peki, çok teşekkür ediyorum. Ağzına sağlık. Gerçekten uzun, gene aşağı yukarı 51 dakikalık bir 50 dakikalık bir program yapmış olduk seninle. Ağzına sağlık. Teşekkür ediyorum. Her zaman olduğu gibi daha fazlasını donanımhaber.com'da her zaman okuyabilirsiniz. Otomobillerle ilgili, otomotiv endüstrisiyle ilgili haberlere erişebilirsiniz. Ellerine sağlık, zihnine sağlık diyorum ve sözü sana bırakıyorum. Hepinize iyi bir hafta diliyorum.
Evet, ben de o zaman tekrar hatırlatmayı sonda yapmış olayım. Lütfen videoyu beğendiyseniz ve hala kanalımıza abone değilseniz, bunu söylüyorum çünkü böyle detaylara baktığımız zaman izleyenlerin çoğunun hala abone olmadığını görüyoruz. Lütfen bizlere destek olmak için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı, videoyu beğenmeyi ve en azından emoji de olsa yorum yapmayı, arkadaşlarınızla, sevdiklerinizle paylaşmayı unutmayın. Daha sonraki videolarda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşça kalın.
Hoşça kalın.